Ayrım 2.
Adam bir kol çengi, pos bıyıklı kalabalık kahkahalar. Şişeli bir gözlüğünün ardından müstehzi ve müstehcen mavi gözlerin parıldayışı. R'lerin testere gibi sesler çıkardığı acayip Fransızca. Écoute monsieur, mais écoute bien s'il vous plaît. Dipnot, Fransızca dinleyin beyler fakat dikkatli dinleyin. Ruslar sizi katiyen anlayamaz. Zira maksadı aslileri... Valayı mübalağalı bir muhabbetle karşıladı, anlamı belirsiz zincirleme kahkahalar arasında handise göklere çıkarıyor. Sanki düpedüz borç isteyen mektup dün akşam ona verilmemiş. Hele pişkinliğine diyecek yok, borç konusunu teğet geçti. O da nereye varacağı belirsiz bir bekleyiş içindeymiş. Elindeki imkanlar ise mahdut, bu itibarla... Ağız dolusu gülerek post bıyığının arasından başka bir müstehcen olayı salıveriyor. Malumu haliniz bazı köpekler, bilhassa Danova ve Doberman cinsinden olanlar... Allah Allah, o ses ne? Bala'nın iç kulağında yine belli belirsiz, yine varla yok arası o uzak laterna melodisi. Kimin laternası bu? Kırçıl sakallı suratını örümcek ağı gibi sarmış, Barba Panayot'un mu? Nartos Toharemi, Nasar Nasar Pakso, ah ah Hanumaki Melolanes. Üstelik aynı yalın ve küstah o kırbaç şakırtısıyla beraber onu kaşla göz arasında İnebol'daki yüksek kahveden kapıp Kadıköy'deki hecalet yüklü bir akşam üstüne götüren, hem de payı tahtı terk ederken kaleme aldığı son şiirin unutamadığı o mısrağını da beraberinde taşıyarak. İstanbul, ben artık istemem seni. İstanbul kalamış da yaz, gökyüzü durgun ve anlaşılmaz mavi, göz alıcı ışıltısından mahcup, her tarafa bulaşmış bir işgal aydınlığı. Vala Refiki Azizi Hıvzı yanı başında Fuatpaşa arsasından Dalyan'a yürümektedir. Çevresinde yeşili diri, hatta saldırgan bir katır tırnağı, yaban inciri ve ısırgan dağınıklığı hüküm sürüyor. Sağda solda hangi dilden olduğu tam anlaşılamayan iri lakırdı kalabalığı, o esnada iskeleye yanaşmakta olan şirketi hayriye vapurunun soğuk çakal havlayışı, yandan çarklılardan birisi, mesela sahil bent mi yoksa piyale mi? Saat Alaturka kaç? Vala ve Hıvzı Edebiyat Mehafili'nin bu iki genç heveskarı işte o anda çıplak ve küstah bir kırbaç şaklamasıyla oldukları yere çakılmışlardı. Bir dudağı yerde, bir dudağı gökte bir siyahi, iri dişlerinin ve gözlerinin olanca beyazı dışarı uğramış, kırbacı elinde onlara İngilizce olduğunu sandığı bir şeyler söylüyor. Edasına bakılırsa çıkışıyordu. Vala asabiyetten yay gibi gerilmiş ona doğru hamle edecek oldu. Hıvzı daha sakin ve soğukkanlı engel oluyor. Vala aklını başına al kardeşim, deliyle harara girilmez. Bunlar Gurka, İngiliz müstemleke askeri, muhtemelen Mecusi. İşte o an Vala Barba Panayot'un laternesini duymuştu. Hemen herkesin ağzındaki Rumca şarkıyı çalıyor. Ah ah Hanumaki Melolanes. Kuytuda bir yerde Arnavut kaldırımına çekilmiş kız erkek etrafı Rum kopilleri ünlü paçalı güverciniyle onlara niyet çektirecek. Galiba Anadolu'ya intikal kararını o an vermişti. Çünkü eli kırbaçlı Gurka ya da her neyse öteki kolunu fahişeliği üzerinden yağ gibi akan bir Galata şellafesinin beline sarmış kıvılcımlı gözlerle onlara bakıyordu. Çevresinde işgal kuvvetlerinin dev papatyaları gibi açılmış kirli çadırları ve arsız tebessümleri bembeyaz diş Senegalli zenciler vesaire. Hakikatte ortam bir panayır ortamı, sanki bir şeyle alay ediliyor ama o ne? Yoksa devleti aliye-i Osmaniye'nin hali pür melali midir? Birkaç gün içinde polis müdüriyetindeki millici memurlar ona ve Nazım'a sahte birer mürur tezkeresi veriyorlar. Anadolu'ya iş seyahatine çıkan yumurta tacirleriymişler. Masraflarını Sirkeci'deki bir handa Şevket Bey ismindeki zat karşılıyor. Karakol teşkilatından olmasın? 1920 yılının son gecesini Sultan Mahmut Türbesi'nin yanındaki Mahmudiye Oteli'nde geçirmiş idik. 1921 yılının ilk günü Sirkeci rıhtımından kalkan çok eski, çok küçük Yeni Dünya vapuruna 4 hececi şair olarak binecektik. Vakit gazetesi sahibi Hakkı Tarık ile tarih hocası Emin Ali grubumuzu geçirmeye gelmişti. Emin Ali eğilip son nasihatini verdi. Mustafa Kemal'in izinden ayrılmayın. Anadolu'da türlü cereyanlarla karşılaşacaksınız. Hiçbirine uymayın. Sözümü dinlerseniz bütün yollar önünüzde açılacaktır. O sabah kapağı zar zor attıkları Yeni Dünya Boğaz çıkışında didik didik arandı. Önceden uyarılmış Vala ve Nazım Kız Kulesi civarında güvertedeki pamuk balyalarının arkasına saklanmış, taharriyatın bitmesini beklerken Vala zihninden Ders Saadeti Terk şiirinin son mısralarını yazıyordu. İstanbul, ben artık istemem seni. Benim öz vatanım Anadolu'dur. Yüksek kahveden çıktıklarında İnebolu'nun bütün minarelerinde akşam ezanı okunuyordu. Tipi fena halde şiddetlenmişti. O kadar ki sanki Poyraz etrafta ev, ağaç, kağını, kayık ne varsa onları un ufak ufalıyor, zerrelerini önüne katıp alacakaranlığa dağıtıyordu. Karakola Nazım'la Vala beraber gidiyor. Ankara'dan o kadar iştiyakla bekledikleri cevap gelmiş mi gelmemiş mi öğrenecekler. Yusuf Ziya ve Faruk Nafiz kahvenin dumanlı ve sıcak uğultusunu yan masalardan kulaklarını tırmalayan nargile fokurtularına tercih ettiler. Nazım öğleden beri Sadık Ahi'den dinlediklerinin etkisinde yürümüyor, adeta uçuyordu. Adeti üzere Vala'nın önü sıra yüzünü görmeye çalışarak geri geri yürüyor, iri el ve kol işaretleriyle neden dolayı August Blanqui'nin en büyük ihtilalci olduğunu, binaenaleyh fikirlerine sureti mutlakada inanmak lazım geldiğine dair nutuk çekiyordu. Kınalı kızıl zülüfleri alev alev iki yanından boynuna sarkmıştı. Kalıpsız ve püskülsüz fesini uçmasın diye sık sık eliyle tutmak zorunda kalıyordu. Telaffuz eder etmez tipi söylediklerini görünmez kelebekler gibi adeta uçurduğundan dediğini anlamak ne mümkün? Dinle azizim, 60 küsur yaşında, baba yiğit ihtiyar, ihtilal mahkemesinin karşısına dikilmiş, meydan okumaktadır. Evet tabii, ne zannediyorsun? Ya da sesine mehabet katıp yükseltiyor, şimdi Blanqui'nin ağzıyla konuşmaktadır. Burada ben mahkemeye sürüklenmiş cumhuriyetin temsilcisiyim, evet. Hükümet komiseri ardı ardına burada 1789 ihtilali kebirini de 1830'unkini de sırasıyla 1848'i de 4 Eylül'de mahkum etmiş bulunuyor. Huzurunuzda bendenizle yeni hukuka muhalif o eski hukuk namına, yani dediği gibi cumhuriyet idaresinde krallık namına hüküm giyeceğim, evet. Karakolda komiseri bulamadılar, camiye gitmişti. Kapının önünde elinde dumanı tüten ibrik postallarını çıkarmış, ayakları çıplak bir mahalle bekçisi abdest alıyor. Nazım heyecanlı ve öfkeli, derhal dönmek isteyecektir. Vala ona rağmen bekçiyle konuşuyor. Ankara'dan bekledikleri cevap henüz ulaşmamış. İkisi de sarkıyorlar. Otele dönerken Kağanlılara rastladılar. Poyraz'ın savurduğu iniltileri insanın tüylerini diken diken ediyordu. Başka bir alemden gelmiş gibiydiler. Akşam alacasına titreşen sokak fenerleri gölgelerine alışılmadık bir mehabet katıyordu. Mütevekkil, sabırlı ve sebatkar birbiri ardına dizilmişlerdi. Yün çorapları, yıpranmış çarıkları, içinde kayboldukları gocuklarıyla çoğu yaşlı köylüler kar birikmiş sakalların arkasına çekilmişlerdi. Nereden geliyorlar? Kastamonu'dan mı? Ankara'dan mı? Nereye gidiyorlar? Yüksek kahvede sobaya yakın oturmuş uzun burun deliklerinde gümrah tütün dumanı, tek kelime söylemeksizin birbiriyle konuşan o profili balta, sakalı kırçıl, taka reisleriyle buluşmaya mı? O buluşmadan ihtimaller şerareler çıkacaktır. İki İstanbullu delikanlı da uyandırdığı intiba bu. Şark cephesi kumandanı Kazım Karabekir'in Mustafa Supi Bey mevzuunda Erkan-ı Harbiye-i Umumiye riyasetine çektiği şifredir. 20-22 Kanun-u Sani 1337, 1921. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye riyasetine. Bakü Türk Komünist Fırkası Heyeti Merkeziye Reisi Mustafa Supi Yoldaş'la diğer 17 refiki 18-1-37 yani 1920'de Kars'tan trenle Erzurum'a hareket etmişlerdir. Bunlardan İsmail Hakkı, Süleyman Tevfik, Mehmet Emin, Süleyman Sami, esasen Nizamiye Zabiti iken siyasetle iştigallerinden dolayı burada icra kılınan mahkemelerin neticesinde Sılki Askeriye'den tard olundular. Siyasetle iştigallerinden dolayı tard olunan mensubini askeriyenin memleket dahilinde ifsadatına meyda kalmamak için sulh-u umumi tesis edilinceye kadar hudut haricine çıkarılmaları hakkında bir madde-i kanuniye lüzum olduğu kanaatinde bulunduğu maruzdur. Şark cephesi kumandanı Kazım Karabekir. Camlarda kara yelin ıslıkları. Gece yarısına doğru kar tipiye dönmüştü. Hızını adam akıllı artıran kara yel, buz tutmuş dal uçlarında ıslık ıslık anaforlar üretiyor. Göz gözü görmez bir karanlık dört tarafı kuşattı. Bu karanlıkta dağ, taş, ağaç ve bina sanki ufalanmış zerreler halinde dağılmaktadır. Uzakta kalabanın toprak damları yamyazsı yasılmış, uçmasınlar diye toprağa yapışmışlar. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye binası, eski ziraat mektebi, tipinin toz beyazı tozutması içinde muazzam ve muattal bir ejderha gibi görünüyor, simsiyah. Pencereleri ışıksız, sadece karargah nöbetçi zabitinin ve telgrafhanenin lambaları yanıktır. Bir de üst katta büyük odanınkiler. Reis Paşa meclisten akşam ezanı gelmişti, bak hala gitmemiş. Aylar boyu bekar yaşadığı eski odasında o iki şeyi yadırgıyordu. Yarı yarıya donmuş olduğu için çubuk çayının o kadar aşinası olduğu çağıltısını artık duyamayışını bir. İçtiği acı kahvenin tadını iki. Keramet Bekir Çavuş'taymış, belki de Fikriye'de. Direksiyon villasında içtiği kahveler burada içtiklerinden farklı. Koyu dese koyu değil, acı dese acı değil. Sanki bunlar evvelce daha kuvvetli olur, zihne küşayiş verirdi. Badem ağa çok hafiftir, telvesini şöyle ağzında çiğneyemiyorsun bre. Bu gece üzerinde münasebetsiz bir asabiyet. Acaba sebebi nedir? Çalışacağından vakti kerahette iki kadeh içmemesi mi? Birkaç haftadır meclisteki müzakerelerde her gün biraz daha artan gerginlik mi? Anadolu için yeni bir payitaht layihası, teşkilat-ı esasiye kanunu, İstiklal Marşı düşüncesi ve güftenin seçimi, zaten istikrarsız menfi ve mütehavvil siyaset mehafilini büsbütün tahammül edilmez bir karşıtlığa çekiyor. Cümleyi asabiyesinin şemsiye telleri gibi gelen bu münasebetsiz asabiyet muhtemelen Hüseyin Avni Bey'in her celsede kalkıştığı muhalefet gösterisinden ileri gelmektedir. Ya da belki Mustafa Supi vakasının her geçen gün biraz daha uzaktan denetlenemez bir sürece girmiş olmasından. Yeleğini cebinden çıkarıp saatine bir göz attı. Hayli geç olmuş. Hoca Paşa'nın ahvali fevkalade değilse zamanda yatmak ihtiyadında olduğu malum. Halbuki Mustafa Supi vakasını irdelemekten asıl konuşmak istediği konuya giremediler. Kabulü kesinleşirse yeni teşkilat-ı esasiye kanunu meclis reisinin ayrı bir de heyeti vekili reisi intihabını gerektiriyor. Acaba böyle bir teklif yapılırsa Hoca Paşa? Fevzi Paşa'nın çehresi lambanın aydınlığı dışında kalmıştı. Basbayağı gölgeli ne düşündüğünü kestirebilmek müşkül. Bir elinde Karabekir Kazım Paşa'nın Erzurum'dan Reis Paşa'ya çektiği şifrenin metni, Mustafa Supi Bey hakkında zihnindeki soru işaretlerini ardı ardına sıralıyor. İştirakiyum fırkası tahkikatı Rusların müdahil olduklarını teyit etmedi mi? Anladığım o ki Bakü'da tesis ettikleri fırkada 3 ayrı temayül, 3 ayrı hizip halindedir. Riyaseti paylaşamıyor. Enternasyonel taraftarı Bolşevikler 1, Enver taraftarı eski İttihatçılar 2. Dersaadet'teki fırkanın Selanikli dönmeleri 3. Bana sorulursa keyfiyet. Tipi hızlanıyor. Sustular mı camlarda kara yerin yükselip alçalan ıslıkları? Bazen bir yetimin can hıraş iniltisini, bazen ümitsiz bir sayhayı, bazen de biçare bir dolu münzevi hıçkırıklarını ve hiç umulmadık bir anda bütün bunların hepsini çağrıştıran dokunaklı ıslıklar. Böyle bir ortamda susmak insanı büsbütün yalnızlığa mahkum etmez mi? O halde Mustafa Kemal kahve fincanını elinin tersiyle itti. Zaten soğumuş. Mustafa Supi olayının gelişmesi onu rahatsız etmekteydi. O müstevliye karşı Bolşeviklerle omuz omuza vuruşmak fikrindedir. Bunlar böyle bir teşrik-i mesai Rusların emrine girmek telakki ediyorlar. Olmaz büyüle şey. Mecliste müesses bir komünist fırkası vardır. Sefir-i Kebir Ali Fuat Paşa'nın heyetiyle bu fırkaya mensup Tevfik Rüştü Bey Moskova'ya gönderildi. Niçin? Samimiyetle Komintern azası olmayı talep etmekteyiz. Lakin Ruslar Komintern'deki Türk muhahası diye münhasıran Mustafa Supi Efendi'yi tanırlarsa. Sözlerini sigara dumanları arasında bağladı. Ali Fuat Paşa Kars'tan Bakü'ye hareketinden evvel Numa İleyh ile bir mülakat yapmış. İntibağı müsbet addedilemez, samimiyetimize ihtimal vermez görünüyorlar. Jilet incesi dudaklarıyla kısacık sustu. Orada bir başkası varmış gibi sağına dönerek ilave etti. Biz onlara nasıl itimat edelim? Sonra samur kaşlarını kaldırarak fil hakikat dedi, sustu sözü düşündüğü yere getirmeye çalışıyor. İstiklal Marşı düşüncesi kabul görmekle kalmadı, teşvik görüyoruz. Mehmet Akif Bey de burada olmakla. Hoca Paşa belirgin bir esneme dürtüsünü avcunun tersiyle gizleyerek konuya kendiliğinden girdi. Zannımca daha mühim olan teşkilat-ı esasiye kanunudur. Müzakeratı tam manasıyla takip edemediğim bir vaka. Lakin muhalefetin bazı itirazları var ki vaziyetin müphem olması. Reis Paşa Fevzi Paşa susup omuzlarını kaldırınca sözü onun bıraktığı yerden tamamladı. Ve daha bir müddet müphem kalması iktiza ettiğinden haklıymış intibaını veriyor. Halbuki jilet incesi dudaklarıyla yine kısacık sustu. Sonra yine orada bir başkası varmış gibi sağına dönerek asıl söyleyeceğini söyledi. Zat-ı âlinize teveccüh eden mühim bir mesuliyet var Paşa Hazretleri. Malum-ı âliniz yeni kanunda meclis riyasetinin yanı sıra icra vekilleri heyeti riyaseti de derpiş edilmiştir. Her ne kadar erkan-ı harbiye-i umumiye sizi ziyadesiyle meşgul ediyorsa da acaba diye düşündüm, bu mesuliyeti de deruhte eder miydiniz? Fevkalade bir hal şekli olurdu. Hoca Paşa böyle bir teklifi yoksa bekliyor muydu? Yüzü ışığın dışında kaldığından ifadesinin değişip değişmediğini anlayabilmek müşkül. Söze sesini yükseltmeden başlıyor. Bugünkü şerait altına böyle bir teklife muhatap olmak dahi çok büyük bir şereftir. Şu var ki, Niye sustu? O susar susmaz büyük odada sükut kumandayı ele alıyor. İki kişilik dipsiz bir yalnızlığa gömülüyorlar. Çok geçmeden camlarda yine karayelin yükselip alçalan ıslıkları, bazen bir yetimin can hıraş iniltisini, bazen biçare bir dulun münzevi hıçkırıklarını. Mustafa Kemal yeni bir sigara yakmak niyetiyle elini sigara tabakasına uzatmıştı. Öylece kaldı. O gece üzerinde hissettiği münasebetsiz asabiyetin sebebini bulmuştu. Hani o yetim çocuk, Manastır askeri rüştiyesindeki talebe, validesi biçare kadın iki evladıyla dul kalmış, medarı maişet endişesi onu yeni bir izdivaca sevk ediyor. Oğlunun buna tahammülü yoktur. O yaşında Manastır'a leyli meccani kaydolur. Rüzgarlı ve soğuk kış geceleri yat borusu çalalı hani olmuş, bir türlü uyku tutmaz. Koğuşun camlarında karayel öyle dokunaklı ıslıklar üretir ki çocuğun yüreği kıyılır. Kafacığını yastığın altına gömüyor, kendini tutmasa ağlayacak. Hoca Paşa müsbet cevabını bu arada vermiştir ama duyan kim? O anda muhatabı asker ağlamaz diye dudaklarını ısıran Manastır askeri rüştiyesine talebe bir çocucak Mustafa Selanik. Erzurum valisi Hamit Bey'in Mustafa Supi Bey mevzuunda meclis reisi Mustafa Kemal Paşa'ya çektiği şifredir. 16 Kanun-u Sani 1337-1921. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Ali'si Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. 1. Mustafa Supi'nin Takar, Rübü ve Ankara'dan Cafer'in hemşerilerine şerian, bolşevik olun, kesiniz, kırınız, herkesi seviyenize indiriniz gibi hezeyanları, muhtevi, gönderdiği mektup Erzurum halkını fevkalade galeyan ve harekete getirmiştir. Dün Mebus Durak Bey'in de dahil olduğu eşraf-ı ulema ve eşraftan mürekkep bir heyet makama gelerek hükümetin komünizme karşı tarzı siyasetini istihza eylemiş ve ahaliye bunun önüne geçmek için her türlü tedabiri şedideye müracaat olunacağını, indel icap silahla müdafaa edileceği ibla ve 24 saat sonra bu meselenin müzakeresi için büyük bir içtima aktı olunacağı ilave edilmiştir. Evvelce takarrüp ettiğim telgrafname-i âlilerindeki noktayı nazar dairesinde hükümetin bu babdaki siyasetini ve Ankara'daki fırkanın maksat ve sebebi teşekkülünü izah ve kendilerini tatmin eyledim. Mustafa Supi meselesine gelince Muma İleyhin efal ve harekatının şahsi ve hususi olduğunu ve hem bir tarafın mazhar-ı himaye olmadığını, kendisi buraya geldiği takdirde defi mazarratı için hükümetçi her türlü tedabirin ittihaz edildiğini beyan eyledim. 2. Mustafa Supi'nin etbağından 16 kişi Kars'tan hareket etmiştir. 1-2 güne kadar buraya geleceklerdir. Bunlara ilişilmediğini haber aldıktan sonra kendisi hareket edecektir. Kazım Karabekir Paşa ile bu bağda cereyan eden muhaberat neticesinde takarrür ettiği üzere galeyanda bulunan halkın taarruzuna mahal vermeyerek Muma İleyh ile maiyetini mahfuzen hudut haricine sevk olunmak üzere Trabzon'a göndereceğim. Bu bağda başka emir ve mütalaa varsa tebliğ buyurulmasını istirham ederim. Erzurum valisi Hamit. Hamiş, maruz içtima her sınıf halkın vekillerinden olmak üzere belediye dairesine vukua gelmiş. Burada duru dıraz tafsilat verildikten sonra buna karşı ittihazı tedabir edilmek üzere muhafazayı mukaddesat ve müdafaayı hukuk ünvanıyla bir cemiyet takarrür etmiş ve Raif Efendi'nin riyasetinde 20 kişiden ibaret bu heyet-i idare intihaf ve hükümete resmen müracaat ve ihbar olunduğu maruzdur. Hayranınız Fikriye. Mavisi kar mavisine sarkmış bulutsuz gökyüzünde soğuk bir güneş. Kuytularında dövülen demir tınlamaları, uzak horozlar, yakılmış tezek kokan sabah aydınlığı gizlice titreşiyor. Saçaklarındaki buz bıçakları gevşemiş bine tıp tıp damlıyorlar. Toprak damlarda donmuş kar duman duman tütmektedir. Hava açınca birdenbire kuşlar, çıplak ve kar beyaz ağaçlardan simsiyah dağılan kargalar. Taze beygir tersine üşüşmüş tane gagalayan birkaç pür telaş serçe. Yalnız ve kuşkulu saksağan. Yalnız onlar mı? Darül Muallim'in bahçesinde o sabah hiç de muhtat sayılamayacak bir kadın kalabalığı. Bugün müstesna bir gün, okul binası yapılacak toplantı münasebetiyle eni konu süslenmiş. Cümle kapısının az yukarısına pencereden pencereye gerilmiş beze, beyaz üstüne kırmızı, Türk Hilali Ahmer Cemiyeti yazılı. Her tarafta irili ufaklı Türk ve Hilali Ahmer bayrakları. Kapının iki yanında bir örnek giyinmiş talebe kızlar. Kollarında Hilali Ahmer kollukları bahçe kapısından sökün eden kadınlara kılavuzluk ediyor. Kadınlar türlü çeşit, faytondan henüz inmiş astragan kalpağı ve mantosuyla göze çarpan İstanbullu mebus hanımları, Ankara'nın memur zevceleri ve yörenin eşraf bacıları vesaire. Şaşırtıcı olan o ki her şeyiyle köylü kadınlar öbürlerinden aşağı kalmıyor. Kimisi tek başına, bazıları ikişerli üçerli gruplar halinde gelip öğrencileri buluyorlar. Hatça nine onlardan biri, şalvarı pazen, başı örtülü, omuzlarına tiftik örgüsü bir şal çekmiş. Gözleri herhalde iyi görmüyor, koluna girmiş onu yönlendiren siyah çarşaflı gelini bunu göstermiyor mu? Adı Elif'miş. Hilal-i Ahmer'in kızlarından birisi uzaktan onları gördü, koşarak yanlarına geldi. Darül Muallim'in müsamere salonu yüksek tavanlı, oldukça geniş bir salon. Yarı yarıya dolu, içeride kalabalığın uğultusu, camlarda güneş. Sobalar yakılmış ama salon henüz soğuk, konuşanın ağzı burnu duman. Kadınlar ikişer üçer merdivenlerden çıkıp içeriye doğruluyorlar. Sahnenin vişne çürüğü perdesine cümle kapısındaki yazıyı asmışlar. Ankara Hilal-i Ahmer Cemiyeti. Aslında toplantıyı kadınlar kolu yapıyor, yardım toplayacak. Bayrağa sarılmış kürsü üzerinde iki bardağıyla bir sürahi su, kürsünün mukabilinde yeşil çuha örtülü bir masa, iki iskemle, küçük Hilal-i Ahmer bayraklarıyla süslü vazolar, ihaneler bu masaya yatırılacak. Kapıda misafirleri karşılayan heyet, Halide Edip Hanım, merhum Cemal Bey ile Miralay Nuri Bey'in zevcileri hanımefendiler. Hilal-i Ahmer kadınlar kolunun demirbaşı diğer bazı kadınlar. Tanıdıkları el sıkıp hal hatır sormaktadır. Bazıları yer gösteren talebelere takılı baş selamı ve tebessüm oturacakları yere uzaklaşıyor. Halide'nin zihni dağınıktı. Kendisi burada, aklı başka yerde. Bugün cuma, Hilal-i Ahmer'deki içtimaya riyaset ediyor. Yarın cumartesi Didar'ın evinde ameliyat olacak. Sağlığı bir türlü toparlanamıyor. İster misiniz bu ameliyat? Zehra Hanım o sıra arkasından kulağına eğildi, mütebessim, adeta bir sır paylaşıyor. Hanımefendi diye fısıldadı, müdüriyet makamında bir misafiriniz var, ağır misafir. Zehra Hanım etine dolgun, eli ayağı düzgün, ağırbaşlı bir kadın. Kadınlar kolunun ikinci başkanı. Halde edip ona dönüp mütehayir soruyor. Misafirim mi var? Hayret, kim olabilir ki? Fikriye güneşli camın önünde ayaktaydı. Yüzü dışarıya dönük, sigarasını içiyor. Işık dışarıdan vurduğu için görüntüsü simsiyah gölge. Sigarasının dudaklarından ayırdığı dumanların başının iki yanından yükseldiği görülüyor. Müdüriyet basbayağı soğuk. Onun için mantosunu çıkarmadı. Nefti bir manto bu. İçinde çağlar rengi yün bir kazak. Boynunda tarçını atkı. Uzun badem gözlerinin yeşili hep öyle mahzun, tebessümü. Varla yok arası. Kapının açılıp kapandığını duydu aynı anda. Halide Edip Hanım'ın sesi işitiliyor. Hani nerede o? Fikriye o an kapıya döndü. Sigarasını en yakın sehpadaki kül tablasına bastırıp ellerini uzatarak Halide Edip Hanım'a yürüyor. İki kadın buluşur, mütebessim el sıkışırlar.